Ayrım 13, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 159. 19. Bölüm, Dionysos. Zeus'un aşkıyla şereflendirdiği genç kızlar içinde hiçbiri Kadmos ile Harmonia'nın kızı Semele'nin güzelliğiyle yarışamazdı. Kadmos, Zeus'un beyaz bir boğa kılığına girerek denizin üzerinde taşıdığı Europa'nın erkek kardeşiydi. Üç erkek kardeşi de kız kardeşleri garip bir şekilde yanlarından ayrılırken çayırda onunla beraberdi. Fakat süratli hayvanı yakalamaya uğraşmanın fayda etmeyeceğini bildiklerinden derhal babaları Agenor'a giderek en sevdiği kızının nasıl kaçırıldığını anlattılar. İhtiyar adamın yüreği acıyla doldu. Üç oğluna da Europa'yı aramalarını ve bulmadan dönmemelerini emretti. Delikanlılar anneleri telefassa eşliğinde yola koyuldular ve sonuçsuz kalan arayışla pek çok yorucu gün geçirdiler. Nihayet Phoenix daha fazla ilerlemek istemedi ve babasının yanına dönmeye cesaret edemediği için sonraları kendi adıyla Fenike olarak anılan bir memlekete yerleşti. İkinci kardeş Kilix bu nafile arayıştan yorularak ismini kendi adından alan bir memlekete, Kilikya'ya yerleşti. En sonunda üzüntü ve yorgunlukla bitkin düşen Telefassa öldü ve arayışı sürdürmek için geride bir tek Kadmos kaldı. İnatla günler boyu aramaya devam etti ve Delphi'ye geldiğinde kendisine yardım edecek bir iz bulma umuduyla kahine danıştı. Kahin kendisini şaşırtan şu anlaşılmaz yanıtı verdi. İneği takip et ve dinlenmek için durduğu yere yerleş. Kadmos tapınaktan ayrıldı ve henüz çok yol almamıştı ki önünde salına salına yürüyen bir inek gördü. Bunun kendisine kılavuzluk edecek hayvan olduğunu düşünerek peşine düştü ve bu tuhaf manzaranın nerede son bulacağını merak eden bir kalabalık da bu yolculukta ona katıldı. Kimileri kahramana bu yürüyüşünde yarenlik ederek yeni maceralarla karşılaşmayı umuyordu. İnek nihayet Boetia'da yere çöktü ve Kadmos burada Tebai kentini kurdu. Kadmos'un bu özverili arayışını ödüllendirmek için Zeus ona Ares ile Afrodit'in kızı Harmonia'yı eş olarak verdi. Bu birliktelikten Zeus'un bir ölümlü kılığında kur yaptığı Semele dünyaya geldi. Fakat genç kız öyle kibirliydi ki Zeus ona gerçekte kim olduğunu söyleyene dek güzel sözlerine kulak vermedi. Ardından gönlünü kaptırması hiç de zor olmadı. Çünkü hiçbir kibir Olimpos'un hükümdarı karşısında duramazdı. Semele ile birlikteyken Zeus çok mutluydu. Bu yüzden pek çok kez onu ziyaret etmek için yeryüzüne indi. Fakat sık sık ortadan kaybolmasının Hera'nın dikkatini çekmesi ve onu yeryüzüne çeken güzelliği aramaya koyulması kaçınılmazdı. Güzeller güzeli rakibini bulunca onu cezalandırmak için zekice bir yol buldu. Böylelikle Semele'nin ihtiyar bakıcısı Beroe'nin kılığına girdi. Sorumlu olduğu genç kızın güvenliği için sevecen bir endişe duyuyormuş gibi davranarak habersiz genç kızın güvenini kazandı ve Semele sevgilisinden bahsedip tanrıların en büyüğünün aşkını kazanmakla övünürken içinde kabaran fakat hiç belli etmediği öfkeyle ona kulak verdi. Bakıcı Semele'nin mutluluğundan açıkça memnuniyet duyuyordu. Fakat bu yeni talibin kimliği konusunda endişeleniyordu. Zaman zaman onun gerçekten de yüce Zeus olup olmadığı konusundaki kaygısını dile getiriyordu. Hera genç kızı bu hususta biraz daha sıkıştırdı ve Semele sevgilisinin kendisini her zaman bir ölümlü kılığında ziyaret ettiğini ve iddiasının doğruluğuna dair tek kanıtının sevgilisinin söyledikleri olduğunu itiraf ettiğinde haklı bir öfkeli tavır takındı. Bu konuşmanın üzerine yaşlı kadın, Semele'yi sevgilisinin masumiyetinden faydalanmaya çalışan bir sahtekar olmadığından emin olması konusunda uyardı ve Zeus'un, eğer gerçekten o ise, neden Hera'ya tüm ihtişamıyla göründüğü gibi kendisini de onurlandırmadığını sorarak genç kızın gururunu kırdı. Daha sonra sözde bakıcı Zeus'un Olimposlulara görünürken ki ihtişamını tasvir etti ve Semele'nin kibir ve merakını öyle işledi ki hiçbir şeyden şüphelenmeyen genç kız sevgilisini sınayacağına and içti. Böylece Zeus tekrar geldiğinde ona bir dileğini yerine getirmesi için yalvardı. Zeus Hera'nın entrikalarından habersiz, derhal Semele'nin her dileğini yerine getireceğine and içti. Verdiği söze olan bağlılığını kanıtlamak için Styx nehri üzerine yemin etti. Tüm yeminlerin en büyüğü ve geri dönüşü olmayanı. Ardından genç kız ondan Olimpos'a dönmesini ve korkunç şimşekler dahil görkeminden hiçbir parçayı esirgemeden tüm ihtişamını kuşanarak geri gelmesini istedi. Böylece onun gerçekten şimşeklerin efendisi olduğundan emin olacaktı. Bu istek Zeus'u huzursuz etti. Çünkü hiçbir ölümlünün ihtişamı karşısında hayatta kalamayacağını biliyordu. Semele'ye başka bir şey dilemesi için yalvardı. Fakat genç kız inadından vazgeçmedi ve bu dileğinin yerine getirilmesi için ısrar etti. Zeus üzüntü içerisinde Olimpos'a döndü. Dehşet verici heybetini kuşandıktan sonra mümkün olduğunca parıltısını azalttı, bedenine en sönük yıldırımı sardı ve eline en zayıf şimşeği aldı. Sözünü tutmak için yükselir ve takınır. Korkunç çehresini kasırgalar ve bulutlar içerisinde, dehşet verici bir düzenle etrafında gök gürler ve yıldırımlar dans eder. Heybetle kuşanmış ürkütücü aydınlığı, görkemli tanrı inerek yükseklerden, onun üzerine atıldı ışıktan bir fırtınanın içerisinde. Addison's Ovent, Metamorphoses, Kitap 3, 302. Dize. İhtişamını azaltma çabasına rağmen bu sönük heybeti bir de zavallı Semele'yi öyle etkiledi ki Zeus karşısına çıktığı an cansız bedeni Zeus'un ayakları önüne serildi. Zeus onu hayata döndürmek için uğraşırken başının etrafında dans eden yıldırımların sarayda nasıl bir zarara neden olduğunu fark etmemişti. Kısa süre içerisinde tüm saray küle döndü ve yanan harabelerin içerisinde Semele'nin bedeni kül oldu. Yara almadan kurtulan tek kişi Zeus'un Semele'den olma erkek bebeği altın saçlı Dionysos'lu. Yanan saraydan oğlunu kurtardıktan sonra Zeus onu önce teyzesi Ino'ya emanet etti. Ino Dionysos'a kendi evladı gibi baktı. Fakat Semele'nin ölümü Hera'nın kıskanç öfkesini yatıştıramamıştı. Hera Erinyelerden Tisifon'u Ino'nun kocası Atamas'ı delirtmek için göndererek Dionysos'tan da intikam almayı denedi. Tebai kralı olarak Atamas her daim iyi kalpli bir yönetici olmuştu. Fakat acımasız Hera'nın görevlendirdiği cinnet hali onu ele geçirince karısının ve çocuklarının vahşi yaratıklar olduğunu sanarak onları öldürmeye çalıştı. Learchus'u öldürmeyi başardı ama Ino ile diğer oğlu Melisertes canlarına kasteden hışmından kaçarak deniz tanrılarına dönüştüler. Bebek Dionysos'u böyle bir aileye bırakmak içine sinmeyen ve Hera'nın eziyetlerini sürdürmesinden çekinen Zeus çocuğu Nisa dağına götürdü. Buradaki periler yani Nisiyatlar onu sadakatle korudu. Dionysos gençlik döneminde şarap ve eğlence tanrısı oldu ve en meşhur satirlerden Silenus tarafından eğitildi. Bu neşeli ihtiyarın kel bir başı, sivri kulakları, şişman kırmızı bir yüzü ve yarı insan yarı keçi olan bir vücudu vardı. Gittiği her yere elinde bir şarap testisi götürürdü ve çoğu zaman çakır keyif olurdu. Destek almadan yürümeye kalkmış olsaydı yaşlılığa ermeden boynunu kırmış ve ölmüş olurdu. Fakat Dionysos'un seçilmiş takipçileri daima iki yanına geçerek ona eşlik ederdi. Eğer onlar da kendinde değilse onu bir katırın sırtına oturturlardı. Bu tedbirler sayesinde Dionysos ile birlikte etrafta dolaşır, ona bağcılığın ve en kaliteli şarabı nasıl yapacağını öğretirdi. Genç tanrı kısa sürede tam bir eğlence ustası oldu ve aralarında kadın ve erkeklerin, perilerin, faun ve satirlerin yer aldığı geniş bir takipçi kitlesine sahip oldu. Başlarına genellikle sarmaşıktan taçlar takar, her zaman şarap içer, üzüm yer, şarkı söyler ve dans ederlerdi. İçlerinde zapt edilmesi en güç olanlar mayinatlardı. Maynatlar kadın olmalarına rağmen çoğu zaman şarapla kendilerinden öyle geçerler ve dansın heyecanına kapılırlardı ki müzisyen Orfeus'u parçalamak gibi insanlık dışı suçlar işlerlerdi. Dionysos her nereye gittiyse, uzak ya da yakın, insanlara üzüm yetiştirmeyi ve şarap yapmayı öğretti. Her daim sıcak bir şekilde karşılanırdı ve yaklaştığını duyan kadın erkek ya da çocuk demeden herkes onu ve neşeli dostlarını karşılamak için akın ederdi. Hera Dionysos'un başarılı ilerleyişini durdurmak için çok uğraştı fakat Zeus'un gazabından korktuğu için onu öldürmeye cüret edemedi. Bu yüzden onun başına onu yeryüzünde yalnız dolanan bir gezgin haline getiren bir tür delilik musallat etti. Bu talihsiz dönemde Dionysos pek çok macera yaşadı ve nihayet Frigya'ya ulaştı. Burada tanrıça Rhea onu tedavi etti ve ona dini geleneklerini öğretti. Ardından Dionysos Asya ve Hindistan'ı dolaşarak insanlara onlar için yeni bir mucize olan şarap yapma yöntemini öğretti. Yunanistan'a döndüğü zaman her gittiği yerde hoşça karşılandı. Ta ki kuzeni Penteus'un kral olduğu memleketi Tebai'ye varana dek. Penteus halkın Dionysos ve beraberindeki coşkulu topluluğu karşılamak için şehrin kapılarına akın ettiğini öğrenince coşkulu kalabalığı durdurarak geri dönmeye zorlamaya çabaladı. Ne kadar yalvarsa, emir verse ve tehditler savursa da fayda etmedi. Kadın erkek hatta çocuklar bile eğlencelere katılmak için can atıyorlardı ve dönmeye niyetleri yoktu. Bunun üzerine Penteus hizmetkarlarından bazılarını Dionysos'u yakalayıp tutsak olarak şehre getirmeleri için gönderdi. Kısa süre içerisinde haberciler döndüler fakat etrafında coşkuyla itişip kakışan kalabalık öyle büyüktü ki Tanrı'ya yaklaşmayı başaramamışlardı. Yine de takipçilerinden birini ele geçirmişlerdi. Kralın karşısına sürükledikleri tutsak, öfkeli kralın huzurunda sakin yüzünde hiçbir korku emaresi sergilemeden dikiliyordu. Penteus, Dionysos önderliğinde ne tür eğlence ve ayinlerin yapıldığını anlatmasını emretti ve doğruları söylememesi halinde onu derhal öldürmekle tehdit etti. Tutsak kralın hiddeti karşısında gülümsedi. Hayatına yönelik tehditlerden hiç rahatsız olmamış gibiydi. Dionysos'un ritüelleri hakkında konuşmayı reddederek sakin bir tavırla kendi öyküsünü anlatmaya koyuldu. Kendisini Maionyalı Asetes olarak tanıttı ve fakir bir balıkçı olarak doğmasına rağmen kendi kendine yıldızlara göre denizlerde yol bulma sanatını öğrendiğinden bahsetti. Bunun sayesinde bir gemide kaptan olmuştu. Bir defasında Dia adası yakınlarındayken içme suyu için adamlarından birkaçını sahile göndermişti. Çok geçmeden adamları ormanda uyurken buldukları bir delikanlıyla döndüler. Soylu ve asil bir görünüme sahip olduğu için bu delikanlının bir kralın oğlu olabileceğini düşünmüşler ve onun için büyük bir kefaret istemeyi umarak onu tutsak almışlardı. Asetes delikanlıyı görünce adamlarına onu gemiye getirmemeleri için yalvardı. Çünkü karşılarında bu denli kendinden emin duranın sıradan bir ölümlü olamayacağından emindi. Ama denizciler onun uyarısını dinlemediler ve delikanlıyı ite kaka güverteye sürüklediler. Ardından Asetes gemiyi kullanmayı reddetti. Fakat adamları güldüler ve gemiyi onun kadar iyi kullanabileceklerini söylediler. Güvertede sert bir tartışma yaşandı. Kısa süre sonra tartışma o kadar gürültülü bir hal aldı ki esir delikanlı gözlerini bir süredir umursamazca seyrettiği denizden ayırarak boğuşan denizcilere çevirdi ve geminin ne yöne yol aldığını sordu. ''Nereye istersen oraya gideriz.'' diye yanıtladı adamlardan biri arkadaşlarına göz kırparak. ''O halde Naxos'a yol alın, benim evim orası.'' dedi delikanlı. Denizciler bu isteği yerine getireceklerine söz verdiler. Fakat geminin yönünü Mısır'a çevirdiler. Burada delikanlıyı altın karşılığında satmayı umuyorlardı. Asetes pek çok kez cesurca dümeni ele geçirip Naxos'a doğru yol almayı denedi. Fakat denizciler her seferinde onu yere çarptılar ve planlarına burnunu sokmaması durumunda onu denize atmakla tehdit ettiler. Bir süre sonra delikanlı aşina oldu, sahillerin geride kaldığını fark etti ve endişeyle gerçekten Naxos'a yol almakta olup olmadıklarını sordu. Onlara eşi dostu olmayan bir delikanlıya kötü davranmamaları ve güven içinde evine dönmesine izin vermeleri için yalvardı. Bunun üzerine oyun oynamaktan usanan denizciler delikanlıya sert bir tavırla köle olarak satılmak üzere Mısır'a götürülmekte olduğunu ve bu tatlı yalvarışları gelecekteki efendisine saklamasını söylediler. Delikanlı bu sataşmalara karşılık vermedi. İstifini hiç bozmadan alaycı denizcilere baktı ve bir elini başından yukarıya kaldırdı. Hemen o anda gemi denize kök salmış gibi durdu. Adamlar tüm güçleriyle küreklere asıldılarsa da gemi yerinden bir santim bile oynamadı. Sonra tıpkı rüyada gibi sarmaşıkların hızla yelkenleri sardığını ve kuvvetli filizleriyle küreklere dolandığını gördüler. Yoğun üzüm salkımlarıyla kaplı bir asma geminin direğine ve yanlarına sımsıkı tutundu. Havayı ezilmiş meyvelerin ve taze şarabın hoş kokusu kapladı. Denizciler dönüşüm geçiren gemiye ve esir delikanlıya baktılar. Delikanlı sıradanlık maskesinden sıyrıldı ve denizcilere tanrılara özgü güzelliğiyle göründü. Alay ettikleri ve köle olarak satmayı umdukları bu delikanlı kutsal Dionysos'tan başkası değildi. Etrafında flüt sesleri ve tulumun tiz melodileri duyuluyordu. Dionysos'un ayaklarının etrafında kaplanlar, vaşaklar ve panterler kıvrılıyordu ve tanrı elinde sarmaşıkla kaplı bir asa tutuyordu. Titreyen denizcilerin içini dehşet kapladı ve hepsi çılgına dönmüşçesine gemiden atladı. Fakat suya temas eder etmez her biri Yunus'a dönüştü. Güvertede gülümseyen Dionysos'un huzurunda bir tek Alcetes kalmıştı. Dionysos ona korkmamasını ve dümene geçerek Naxos'a yol almasını buyurdu. Kaptan seve seve bu emre uydu ve kısa sürede Tanrı'nın arzu ettiği limana vardı. Burada gemisini terk ederek şarap Tanrısı'nın takipçileri arasına katıldı. Acetes bu olağanüstü öyküyü bitirdiğinde Kral Penteus bu sözlerden birinin bile doğru olmadığına yemin etti ve tutsağının derhal huzurundan götürülerek öldürülmesini emretti. Askerler Acetes'i zindana attı. Fakat öldürülmesi için hazırlıklar yapılıyorken zincirleri bir anda çözüldü ve hücresinin kapıları ardına kadar açıldı. Muhafızlar onu ölümüne götürmek için geldiğinde onu hiçbir yerde bulamadılar. Bu sırada kral halkın şehrin hemen dışındaki Kitaeron dağında Dionysos'un etrafında toplandığını ve coşkuyla şarap tanrısının törenlerine katıldığını haber aldı. Dionysos şenliklerinden yani Bakanarya'dan yükselen sesler duyuluyordu. Onlara öfke duymasına rağmen Penteus böyle coşkulu bir neşe veren törenlerin nasıl bir şey olduğunu merak ediyordu. Böylece bir dilenci kılığına girdi ve Dionysos ve takipçilerinin etrafını saran gürültücü kalabalığa katıldı. Eğlenenlerin en gürültücüsü sarmaşık taşlarını havaya fırlatıp umursamazca yerlere kırmızı şarap dökerken bir yandan da dans edip kendinden geçiren bir heyecanla şarkılar söyleyen mainatlardı. Şarapla kendinden geçmiş bu yarı çıplak grup delice yanına koşunca kral aralarında kendi annesi Agave'yi gördü ve şaşkına döndü. Annesinin nasıl olup da böyle cümbüşlere katıldığını merak ederek bağırışan dansçılara doğru eğilince annesi aniden onu gördü ve onu işaret ederek şöyle haykırdı. ''Ormanlarımızda sinsice dolaşan canavar işte burada. Haydi kardeşlerim, yaban domuzuna ilk vuran ben olacağım.'' Dionysos'un kasten ilham ettiği cinnet halinin gözlerini kör etmesiyle Agave ürkmüş kralın üzerine atıldı. Onu kendini kaybetmiş mainatlar izledi. Penteus kendi oğlu olduğunu haykırdıysa da feryatları nafile çıktı. Agave ve arkadaşları üzerine atıldıkları gibi onu yere yatırdı ve saniyeler içinde paramparça etti. Yunanistan'da Dionysos'a böylesi tapılırdı. Şarap tanrısının en sevdiği yer Naxos adasıydı. Şarap yapma sanatını öğretmek için yeryüzünü dolaşmadığında zamanının çoğunu burada geçirirdi. Bir gün Dionysos kendisini şarkılar söyleyip tiz sesli tulumlarının ezgileriyle dans ederek izleyen sarmaşık taçlı yoldaşlarıyla sahilde yürüyordu. deniz kıyısına kayaların bir yar gibi yükseldiği bir noktaya yaklaştıklarında beyaz kumlar üzerinde oturan bir genç kız gördüler. Bu kız sevgilisi Teseus tarafından adada bir başına üzüntüden sararıp solmaya terk edilen Ariadne'ydi. Günler boyunca Ariadne yas içerisinde denizi seyretmişti. Dionysos ve coşkulu takipçilere ansızın bu sessizliği bozunca Ariadne gördüğü yabancılardan korktu. Dionysos genç kızın korkularını dindirdi ve kısa süre içerisinde güvenini öyle kazandı ki onu eşi olmaya ikna etti. Ariadne bu mutlu toplulukla adada kalmaktan memnundu ve sadakatsiz Teseus'a dair en ufak bir üzüntü hissettiğinde ise günler süren evlilik kutlamalarının neşesi bu üzüntüyü çabucak unutturuyordu. Dionysos düğün hediyesi olarak Ariadne'nin beyaz alnına 7 parlak yıldızla bezenmiş bir taç yerleştirdi. Taç ne kadar muhteşem olsa da takanın güzelliğini gölgelemiyordu. Birkaç ay içerisinde Ariadne'nin hastalanıp ölmesi nedeniyle yeni evli çiftin mutluluğu uzun sürmedi. Ölümünün ardından Dionysos adayı terk etti ve senelerce oraya geri dönmedi. Fakat adadan ayrılmadan evvel Ariadne'nin tacını aldı ve gökyüzüne fırlattı. Taç gökyüzünde korona yani taç takım yıldızı olarak bilinen parlak takım yıldızını oluşturdu. Bir gün Silenus ormanda uyuyakaldı. Dostları onun güvende olduğunu düşünerek bir süreliğine yanından ayrıldılar ve onu yanında şarap testisiyle bir ağaca yaslanmış vaziyette bıraktılar. Onu burada Lidya kralı Midas'ın tebaasından birkaç köylü buldu. Kim olabileceğini merak eden köylüler uzunca bir süre onu seyrettiler. Nihayet bir ihtiyar uyandı ve gözlerini ovuşturarak kendisini seyreden köylülere nerede olduğunu sordu. Sorusuna yanıt alamayınca onlara oturduğu yerden kalkmasına yardım etmelerini işaret etti ve Dionysos ile kaybettiği yoldaşlarını aramaya başladı. Yürüyemediğini fark eden adamlar onu Kral Midas'ın sarayına götürdüler. Midas gezginin neşeli kırmızı yüzünü gördüğü anda onun Silenus olduğunu anladı. Bahsi geçen Midas, Pan'ın yer aldığı müzik yarışmasında Apollon'a meydan okuyan kralın ta kendisiydi. Adaletsiz kararı nedeniyle gücendirdiği tanrı tarafından eşek kulaklarıyla cezalandırılmıştı. Silenus'un sıradan ölümlülerden farklı kulaklara sahip olması, Kral Midas'ın sıkıntılı ihtiyara daha bir sevecen yaklaşmasını sağladı. Sebebi bilinmez fakat kral Silenus'u 10 gün boyunca krallar gibi ağırladı ve ardından uzun yokluğu süresince endişelenen öğrencisinin yanına gönderdi. Silenus'un başına bir iş gelmeden yanına dönmesine sevinen Dionysos, krala ne dilerse vereceğine yemin etti. Açgözlü Midas, Tanrı'dan dokunduğu her şeyin altına dönüşmesini diledi. Dionysos, Midas'ın daha iyi bir dilek dileyeceğini umuyordu, lakin verdiği sözü yerine getirmeye hazırdı. Böylece kralı dileğinin gerçekleştiğine dair temin etti. Şansına sevinen Midas alelacele sarayına koştu. Yolda tereddütle yeni gücünü sınadı. Yakınlarındaki ağaçların yapraklarına dokundu ve yapraklar anında altına döndü. Yolda duran bir taşı eline aldı ve taş elinde altına döndü. Bir elma kopardı ve bir saniye içinde elma, Hesperitlerin bahçesindeki altın meyvelerin görünümünü kazandı. Midas mutlulukla kendinden geçmişti. Saraya ulaşır ulaşmaz derhal bütün eşyalarını altına çevirdi. Müthiş hediyesiyle öyle mutluydu ki ne açlık ne susuzluk ne de yorgunluk hissetti. Ancak nihayet bir şeyleri altına dönüştürmekten biraz da olsa sıkıldı ve açlığını gidermek için donatılmış masasına oturdu. Dokunuşuyla her şey gibi masa örtüsünün, kadeh ve tabakların da altına dönmesinden büyük zevk duydu. Fakat eline aldığı ekmeğin ve dudaklarına dokunan yiyeceklerin de kırılmaz katı altına dönmesiyle dehşete kapıldı. Parlak kadehlerden içmeyi denedi ama yudumladığı şarap erimiş altına dönüştü. Böylece Midas sihirli dokunuşunun gerçek manasını kavradı ve üzüntüyle fark etti ki bu yeteneğin kendisinden alınana dek büyük servetinin içinde ağır ağır açlıktan ölecekti. Hediyesinden nefret ediyor ve kendini bu uğursuz güçten kurtarmanın bir yolunu arıyordu. Feryat ederek Dionysos'tan yardım diledi ama dualarına yanıt alamadı. Tanrı'ya tekrar seslendi ve bu kez açgözlülüğünü kabul ederek altın dokunuş hediyesini istemesine neden olan hırsından yakındı. Dionysos dualarını duydu ve pişmanlığını samimiyetine inarak ona Pactolus nehrine giderek suları kaynağına dek takip etmesini ve orada başını ve ellerini arındıran suya batırmasını söyledi. Bu söylenenleri yerine getirerek hem hatasından hem de cezasından arınabilecekti. Midas kendisine söylenenleri yaptı ve nehirden daha fakir bir adam olmasına rağmen daha bilge, daha mutlu bir halde döndü. Olur da kaybettiği yeteneği için ayıflanırsa, tek yapması gereken parlayan altın kumlar üzerinde akan nehre göz ucuyla bakmaktı. Çünkü kralın ayak bastığı yerde kumlar altına dönmüştü ve bu kumlar günümüze dek de öyle kaldı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 170.